Ayrım 11. Kusursuz cinayet yoktur. Kusursuza yakın olanlar vardır. Sevil Atasoy. Sayfa 104. Kanıtın gerçek öyküleri. Eski defterler. Bir merdivenden düşme bilmecesi. Kanıtın eski defterler adını taşıyan 15. bölümünde bir kadının merdivenden düşerek ölümünün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu araştırıldı. Duvardaki kan lekeleri olayı aydınlatacak önemli bir veriydi. Benzeri bir durum 2001 yılında karısını öldürmekten müebbet hapse mahkum edilen ancak şimdilerde yeniden yargılama hakkı arayan Michael Peterson'ın cinayet davasında yaşanmıştı. 9 Aralık 2001 günü sabaha karşı adamın biri acili aradı. "Hemen Sedar Sokağı 1810 numaraya ambulans gönderin," diye seslendi telaşlı bir sesle. "Karım merdivenden düştü, hareket etmiyor ama nefes alıyor." Telefon eden adamın adı Michael Peterson'dı, yazardı. "Kaç basamak düştü beyefendi?" diye sordu karşıdaki bayan, sanki bir önemi varmışçasına. "Ne bileyim ben, 15-20 herhalde," deyip kapatıverdi. Birkaç dakika sonra adam yine telefon başındaydı, bu kez polisi çevirdi. "Hastane hala ambulans göndermedi," dedi. "Karım öldü." Sedar Sokağı'na gelen paramedikler, milyon dolarlık malikaneye girdiklerinde 48 yaşındaki Nortel Network şirketinin müdürü Bayan Kathleen Peterson'ı merdiven basamaklarının hemen altında buldular. Kollarını iki yana açmış, sırt üstü yatıyordu. Bedeni bir kan gölünün ortasındaydı sanki, başını omuzlarına gömmüş, yumruklarını sıkmış gibiydi. Yanı başındaki kağıt havlu rulosu, sağa sola atılmış kanlı kağıtlar, birisinin etrafı temizlemeye çalıştığını göstermekteydi. Cesedin yakında bir çift beyaz deri spor ayakkabının üzerine de kan sıçramıştı. Merdivenin yan tarafındaki duvar kan içindeydi. Üstü başı kanlı koca, telaş içinde kadının cansız bedeninin etrafında dönüp duruyor, oradan oraya koşuşturuyordu. O sırada içeriye büyük oğlu Todd girdi. Duvardaki kuru kan. Polisler geldiğinde paramedikler nabzının ve tansiyonunun olmadığını, kadının onlar ulaşmadan kaybedildiğini bildirdiler. Genç olanı amirine döndü. "Tuhaflığı fark ettiniz mi?" diye sordu. Meraklı gözler ve hafif bir tebessümle kendisini izleyen yılların deneyimli polisi, "Anlat bakalım," dedi. "Neymiş tuhaf bulduğun?" "Şu gençten paramedik var ya, hani bizden önce olay yerine gelen. Adamı gördüğünde üzerindeki kanın kurumuş olduğunu fark etmiş. Demek ki kadın çok önce düşmüş ve ambulans gelmeden çok önce ölmüş. Üstelik merdivenin yan tarafındaki kan lekeleri de bir hayli kuru." Olay yerine gelen diğer polis memurları da genç polis memurunun adamın yalan söylediği, telefon ettiğinde kadının çoktan ölmüş olduğu senaryosuna katıldılar. İlginç olan kanlı ayakkabı izleri sadece evin içinde ve kadının çevresiyle sınırlı kalmayıp sokak kapısının dışına hatta bahçeye kadar ilerliyordu. Evin içindeki bir dolap kapağının üzerinde de kanlı el izleri vardı. Polisler evin diğer odalarına ve eşyaların üzerine luminol püskürttüler. Böylelikle temizlenmiş olduklarından çıplak gözle fark edilmeyen kan lekelerini görünür hale getirdiler. Bir sürü ayakkabı izi çıktı ortaya. Cesedin yanından çamaşırhaneye, oradan mutfağa ilerliyorlardı. "Kathleen son zamanlarda çok içiyordu," diye anlattı akrabalardan biri. "Başı dönüp merdivenden düşmüş olmalı. Cesede bulduğumuz şekil pek düşmeye benzemiyor. Ayrıca boynu da kırılmamış gibi. Bunca merdivenden düşüp ölen gördük. Bana kalırsa bu seferki kaza değil," diye geçirdi aklından amir ama dillendirmedi. "Sadece doğru olabilir," diye cevap verdi sakin bir sesle. "Kaza mı, cinayet mi?" Sürekli hareket halindeki koca Peterson durup durup "bir avukata ihtiyacım olur mu?" diye soruyordu. "Hele bekleyin biraz, daha doktor bile gelmedi. Olay yeri inceleme ekibimizin geri kalan elemanları da burada değil. Avukat çağıracak bolca vaktiniz olacak, belki de hiç gerekmeyecek." Odadaki memurların hepsi Peterson'ın bir değil belki daha fazla avukata ihtiyacı olacağından neredeyse emindi. Adli tıp uzmanı Dr. Kenneth Snell biraz gecikerek geldi. "Kusura bakmayın, şehrin tam diğer ucunda bir keşfe gitmem gerekti. Hemen hallederim." "Önce kaza," dedi doktor. "Bulgular merdivenden düşmeyi destekliyor. Sonra kadının başının arkasındaki derisi kalkmış taze yarayı fark etti. Ne olduğunu otopside anlayacağız ama şöyle uzunca çubuk gibi bir şeyi aramanızı tavsiye ederim." Anlaşılan doktor, kadının başına vurulduktan sonra dengesini kaybedip merdivenlerden yuvarlandığını düşünmüştü. Doktor Debra Reddish yaptığı otopside Bayan Kathleen Peterson'ın başına bir cisimle vurulduğu sonucuna vardı. Kadının yüzünde ve başındaki çürük ve şişler ciddi biçimde dövüldüğünü gösteriyordu. Bu bir cinayetti, kaza filan değil. Yazar koca katil mi? Polis savcının izni üzerine Peterson'ın evini aradı. Bilgisayarlarının yanı sıra 600 kadar delil topladı. Ayrıca evin her yerini videoya kaydetti. O gece Peterson'ın üzerinde bulunan giysi ve ayakkabılara da el koydu. Bütün uğraşlarına rağmen doktorun tarif ettiğine benzer bir çubuk göremediler. Michael Peterson hemen tutuklandı. Avukatı David Rudolph, 850 bin dolar kefaletle serbest kalmasını sağlayınca evine döndü. Bu arada Michael Peterson, kendisine başvuran Fransız belgesel yapımcılarının isteğini geri çevirmedi. Karısının ölümüyle ilgili olarak akrabaları, avukatları ve kendisiyle röportajlar yapılmasına, çekilen 650 saatlik filmin Merdiven adlı 8 saatlik bir dizi haline getirilmesine izin verdi. Peterson, film sayesinde toplumdaki itibarının pozitif yönde değişeceğine inanıyordu. Bölge savcısı Jim Herdin ve yardımcısı Freda Black tarafından hazırlanan iddianame, eski bir denizci olan Peterson'ı her ne kadar cinayet silahı bulunamamış olsa da karısının başına şömine demirine benzer bir cisimle vurarak öldürmek, merdivenlerden aşağıya yuvarladığı kadınla ilgili olarak kazayen düştü, yardım edin masalını uydurmakla suçladı. Ambulans çağırdığında kadının çoktan ölmüş olduğunu delillerle kanıtladı. Ne münasebet diye kendini savundu Peterson. Elinizde katilin ben olduğuma dair en ufak bir kanıt yok. Üstelik onu öldürmem için bir neden de yok. Sigortadan 1,8 milyon dolar. Cinayeti neden işlediğinizi açıklamak gibi bir görevim yok dedi savcı. Ama bu konuda jüriyle paylaşmak istediğim bazı düşüncelerim var elbette. Mesela Bay Peterson, bu yıl yayımladığınız her iki kitabınızdan da beklenenin çok altında bir gelir elde edebildiniz ve ailenizin giderleri gelirlerinizin çok üzerinde. Karınızın ölümüyle alacağınız 1,8 milyonluk hayat sigortasıyla bundan sonraki ömrünüzü hiç çalışmadan geçirebilirsiniz. Ayrıca sizden 11 yaş küçük olan Kathleen belki de o gece bir erkek fahişeyle olan mesajlaşmalarınızı okudu ve böylece eşcinsel ilişkilerinizden haberdar oldu. Bunu size söyledi, tartıştınız, siz de onu başına vurarak öldürdünüz ve merdivenden aşağıya ittiniz. Savunmanın stratejisi bir hayli sağlamdı. Başındaki darbe izleri dövüldüğünü kanıtlamıyor. Aynı lezyonlar merdivenden aşağıya yuvarlanırken de olabilir, dedi avukat Rudolph. Bayan Kathleen'in içki içtiği herkesçe malum. O gece de havuz başında kocasıyla birlikte içtiğini görenler var. Bay Peterson, havuzun kenarındaki çeşmenin yanında dururken karısı içeriye girmiş. Ayağında kaygan plastik terlikler varmış. Muhtemelen merdivenlerden yukarıya çıktı, başı döndü, gözü karardı ve geriye doğru düştü. Ayağa kalkmaya çalıştı ama kendi kanının oluşturduğu ıslaklık yüzünden ayağı tekrar kaydı, başını çarptı. Bu debelenme sırasında etrafa hep kanı bulaştı. Seslenmiş olsa da Bay Peterson'ın akan çeşme suyunun çıkardığı gürültü yüzünden bunu duyup içeri yardıma gitmesi mümkün olamazdı. Jüri giderek bu senaryoya inanmaya başladı. Ne de olsa yeni evli Peterson çiftinin kavga ettiğini bilen, duyan yoktu. Adamın karısını aniden dövmeye başlamasına ve merdivenden itmesinin bir gerekçesi yoktu. Kathleen'in kocasının eşcinsel olduğunu öğrenmiş olsa bile bu yüzden kavga çıkarmayacak kadar hoşgörülü bir kişi olduğu bilinen bir gerçekti. Kan nasıl sıçradı? Duruşmalar sırasında üzerinde en fazla durulan, saatler süren tartışmalara neden olan ilk problem, duvardaki kan oraya nasıl sıçradı sorusunun cevaplanmasında çıktı. Olay yerine intikal eden Kuzey Carolina Eyalet Soruşturma Bürosu personeli ve kan lekeleri uzmanı memur Duane Dever, Peterson'ların evinde saatlerce çalışarak merdiven kenarındaki duvara sıçramış kan lekelerini incelemişti. Sayıları on binlerle ifade edilen toplu iğnebaşı büyüklüğünde kan damlalarının yerlerini, şekillerini ayrıntılı biçimde ölçüp biçen, bir dizi hesap yapan Dever, kanın duvara kadın merdivenlerden düşerken değil, merdivenin üzerinde dövülürken sıçradığı sonucuna vardı. Üstelik kadının başına en az 4 kez sert bir cisimle vurulmuş olduğunu kaydetti. Bu yorum, yıllar önce kurbanın kız kardeşinin Peterson'lara hediye ettiği şömine demirinin onca aramaya rağmen bulunamamış olmasıyla örtüşüyordu. Polis, adamın karısına şömine demiriyle vurduğuna neredeyse emindi, savcı da. Çok sonraları üstelik davanın karara bağlanmasının ardından garajda bir demir çubuk bulunacak ve cinayet silahı sanılacaktı ama üzerinde ölenin kanı olmayınca işe yaramadı. Savunma tarafı Duane Dever'ın raporuna karşılık dünyaca ünlü bir kan lekesi uzmanı Dr. Henry Lee'den alınmış bilirkişi raporunu çıkardı. Lee kendi ölçüp biçmelerinin istatistik hesaplarına dayanarak hayır diyordu. Kan üst basamakta başına vurulurken değil, merdivenden düşerken, ayrıca son basamağa gelip ayağa kalkmaya kalkıştığında kayıp, yeniden düşerken başına alttan dördüncü basamağın kenarına çarparken sıçradı. Teknisyen Dever'ın hesapları yanlış. Dava sonrasında alınan personel soruşturma geçirdi ve yaptığı hata iddia makamını zor duruma düşürdüğünden görevden alındı. Eşini öldürmekle suçlanan bir yazar, eşcinsellik, buna bir de 40 yıldır Amerika'da olmasına rağmen hala Çince'yi andıran İngilizcesiyle beyanatlar veren ünlü ve çok medyatik Henry Lee'nin varlığı eklenince dava hemen her gün gazete sütunlarında ve televizyon kanallarının ana haber bültenlerinde yer buldu. Hatta Kut TV adlı istasyonda her duruşma canlı olarak verildi. Delil toplarken hata yaptık. Tartışılan diğer konu kadının başındaki yaraların yeri ve niteliğiydi. Savunma ve iddia makamının bilirkişileri her iki bulguyu kendi istekleri doğrultusunda yorumlayıp durdular. Savcının bilirkişileri bu delilleri cinayet, savunmanın bilirkişileri de kaza şeklinde yorumlayan raporlar sundular. Kısacası durum, yarısı su dolu bir bardağa benzetilebilirdi. Kimi yarısı dolu diyordu, kimi yarısı boş. Ambulansla gelen bir paramediğin, "Ben hayatımda merdivenden düşmede hiç bu kadar kan görmedim. Adamın üzerindeki kan da kurumuştu." şeklinde verdiği ifadeyi avukatlar, "Siz sadece bir tek merdivenden düşme olayına gitmişsiniz. Ayrıca kanın kuru olup olmadığını fark edecek bir eğitim de almış değilsiniz." şeklinde savuşturdular. Jüri olay yeri inceleme uzmanlarınca çekilen videoyu da seyretti. Cesedin, ayakkabıların, kağıt rulonun bulunduğu yer tutanaklardakinden farklıydı. Yapılan sorguda olay yeri inceleme uzmanı Dan George bazı hatalar yapmış olduklarını, cesedi baba ve oğlunun tutup yana kaydırmasına izin verdiğini, bu sırada kanlı ayakkabı izlerinin oluştuğunu, var olan izlerin de bu yüzden silindiğini kabul etmek zorunda kaldı. Bölge savcısı Jim Herd'in elinde adı kadar emin olsa da Peterson'ın karısını öldürdüğüne dair bir kanıt yoktu, cinayet silahı yoktu, tek bir görgü tanığı yoktu ama çok ilginç bir şey öğrenmişti. 22 Ekim 2002 günü koltuğunun altında bir dosya, yargıç Orlando F. Hudson'ın kapısını çaldı. Mezardan çıkan öğretmen, "Sizden Bay City, Teksas'taki bir mezarın açılması için izin istiyorum," dedi ve heyecanla sürdürdü. Michael Peterson ile ilk karısı Patricia 80'lerde Almanya'da oturuyormuş. 24 Kasım 1985 akşamı yan komşuları, biri 3, diğeri 4 yaşındaki iki kız çocuğunun annesi, 43 yaşındaki dul bayan Elizabeth Reflet, çocuklarıyla birlikte Peterson'lara yemeğe gitmiş. Kadın, Amerikan Savunma Bakanlığı'na bağlı bir okulda 2. sınıf öğretmeni olarak çalışmaktaymış. Ertesi sabah 7.15'te eve gelen dadı, merdivenlerin altında kadının başının etrafını çevreleyen kan gölü içinde yatarken görmüş. Hemen komşu Peterson'lara koşmuş. Michael ile birlikte olay yerine dönmüşler. Michael, kadına bir çarşaf alıp ölünün üzerine örtmesini istemiş. Dadı, bedenin hala sıcak olduğunu, henüz ölmediğini düşünerek ambulans çağırmak istemiş. Peterson ise, "O artık ölü, hala sıcak olması, tabandan ısıtma yüzünden," diyerek vazgeçirmiş. Ölenin üzerindeki giysiler Peterson'lara yemeğe giderken giydikleriymiş. Yapılan sorguda, Michael'ın yemek sonrası, kadın ve çocuklarına evlerine kadar eşlik ettiği, hatta kadının çocukları soyup yatırmasına da yardımcı olduğu anlaşılmış. Öksüz kalan çocukları Michael Peterson evlat edinmiş. Kızlar şimdi 20'lerinde. "Boş ver kızları şimdi," dedi yargıç. "Kadının otopsisinde ne bulmuşlar?" Otopsiyi Amerikalı Dr. Larry E. Barnes yapmış. Kesin çözüm nedeninin beyin kanamasına bağlı felç, bilinç kaybı ve merdivenden düşme olduğu sonucuna varınca yerel Alman makamları kaza diyerek dosyayı kapatmışlar. Amerikan Askeri Soruşturma Bürosu bir inceleme başlatmış. Onlar da bu beyin kanaması düşme senaryosuna katılmışlar. Kadını tahnitleyip gömülmek üzere memlekete göndermişler. "İşte bu güzel," dedi yargıç Orlando Hudson ve Bay City, Teksas'taki bir mezarlıkta yatan Elizabeth Ratliff'e yeniden otopsi yapılmasına emreden müzekkereyi imzaladı. Otopsiyi yapanın cehaleti. 16 Nisan 2003'te otopsi masasının etrafında 5 doktordular. Peterson'ın merdivenden düşen son karısı Kathleen'in otopsisini yapan Doktor Debra Reddish, eyalet adli tabibi Doktor John Butts, adli patolog Doktor Werner Spitz, nöropatolog Doktor Aaron Gleckman ve Doktor Stephen Smith. Durham Polis Departmanı ile savcılığın gözlemcileri de otopsi salonunda yerlerini aldılar. Doktor Debra Reddish, Peterson'ın komşusu ile ikinci karısının ölüm şekilleri arasındaki benzerliği ilk fark eden oldu. Her ikisinin başının arkasında 7 darbe vardı. Her ikisinin kollarına, yüzüne sert biçimde vurulmuştu. 48 yaşındaki Bayan Redcliffe'in üzerindeki yaraların merdivenden düşerek oluşması mümkün değil. Ya sert bir cisimle dövülmüş ya da başı merdiven basamaklarına defalarca çarptırılmış. Üstelik bu darbeler sırasında henüz kadın yaşıyormuş. Otopsiyi yapan Amerikalı meslektaşımız adli tıp eğitimi almamış, deneyimsiz bir hekim olduğundan beyin kanaması sanmış ve usulüne göre başı açmamış dedi. Birkaç haftaya varmadan doktorların raporu dava dosyasındaki yerini almıştı. Bayan Elizabeth Redcliffe ölmemiş, öldürülmüştü. Katil büyük bir olasılıkla yine Peterson'dı. Ama savcının elinde bunu da kanıtlayacak delil yoktu. Zaten Peterson'ı Almanya'daki cinayetle suçlamaya niyetli değildi. Kadının ölümünü ortaya atmasının nedeni, jüriyi Peterson'ın nasıl acımasız biri olduğuna inandırmak içindi. Seri katil yazara müebbet. Her iki olayın benzerliğini öğrenen jüri üyelerinin ciddi biçimde kafası karıştı. Ünlü bir yazarın, kadınları merdivenden iterek öldüren bir seri katil olduğuna bir türlü inanmak istemediler. Ayrıca Michael, kadınları aynı şekilde öldürdüğünde şüphe çekeceğini bilecek kadar tahsilli ve akıllı bir adamdı. 10 Ekim 2003'te Kuzey Carolina tarihinin en uzun davalarından biri nihayet son buldu. Jüri Michael Peterson için suçlu dedi ve Michael, karısı Kathleen Peterson'ı öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edildi. Şartlı tahliye hakkı önceden planlanmamış cinayetlere verilir. Yargıç, jüriye şartlı tahliye hakkının ne olduğunu anlattı ve cinayeti önceden planlayanların böylesi bir haktan yararlanamayacağını açıkladı. Ayrıca planlamanın saatler ve günler gerektirmediği, öldürmeden birkaç saniye öncesinde dahi bunu hedeflemiş olmasının yeterli olduğunu söyledi. Bunun üzerine jüri Peterson'a şartlı tahliye hakkını da vermedi. Peterson halen Rocky Dağı yakınlarındaki Nash cezaevinde yatmakta. Avukatları her türlü yasal yola başvurarak karara itiraz ettiler. Son başvuruları 10 Mart 2009'da reddedildi. Baykuş teorisi. 2009 sonlarında Peterson'ın avukatları Kathleen'in ölümüyle ilgili yeni bir senaryo ürettiler ve kadına saldıranın bir baykuş olduğunu ileri sürdüler. Baykuş meselesi Peterson'ın avukat takımına Durham'lı avukat T. Lawrence Pollard'ın katılmasıyla birlikte ortaya çıktı. Pollard, savcılığa başvurarak polisin olay yeri incelemesi sırasında topladığı delillerin listesini istemişti. Listede ölenin sol avucu içinde birkaç baykuş tüyü parçacığı ile bunlara dolanmış saç yumağının bulunduğu kayıtlıydı. Bunun üzerine kadının merdivenlerinde kuşun saldırısına uğramış olabileceği, başındaki yaraların hayvanın pençesinden kaynaklanabileceğini ileri sürerek davanın yeniden görülmesini talep ettiler. Baykuş saldırısı hipotezini destekleyen birkaç tanık da buldular. Bölgede saçlı deriyi ve gözleri hedefleyen yırtıcı baykuşlar bulunduğunu anlatanlar oldu. Hatta bir kadın benzeri bir saldırıya maruz kaldığını, insanın başının beyzbol sopasıyla vurulmuşçasına acıdığını anlattı. Avukat Pollard, tüy delilinin jüriden saklandığını, eğer bilgileri olsaydı muhakkak dikkate alınacağını ileri sürdü. Savcılık kuş saldırısıyla neredeyse dalga geçti. Otopsiyi yapan Doktor Reddish de hiçbir hayvanın bu derinlikte yaralar oluşturamayacağını belirtti. Buna karşılık savunma tarafı biri Doktor Ellen Van Norman, diğeri Minnesota Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden Profesör Doktor Patrick T. Reddick, üçüncüsü Montana'daki Kayalıkların Yırtıcı Hayvanları adlı kuruluşun müdürü Kate P. Davis imzalı 3 bilirkişi raporu sunarak aksinin mümkün olduğunu kanıtladı. Kitap yayına hazırlanırken Peterson davasının yeniden yargılanması söz konusu değildi. Uyduruk raporlar veren polis. 2010 Ağustos'unda gazeteler başsavcı Roy Cooper'ın Peterson davasındaki kilit raporlarından birini, duvardaki kan lekeleriyle ilgili olanı veren ve dava sonrası görevden alınan kan lekesi uzmanı Duane Deaver hakkında bir soruşturma başlattığını yazdı. 1993'teki bir cinayet davasıyla ilgili deliller iki farklı uzmana inceletilmiş ve farklı sonuçlar elde edilmişti. Ölen kadının cinsel organından elde edilen örneklerin yayıldığı preparatlarda Duane Dever sperm hücresine rastlamadığı halde bu iki uzmana göre camlarda sperm vardı ve yapılan DNA analizlerinde spermin profili o tarihten bu yana cezaevinde bulunan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış Greg Taylor'ın DNA'sını tutmamıştı. Bu yeni bulgu üzerine Greg Taylor serbest kaldı. Şu sıralar Kuzey Carolina eyaleti Duane Dever'ın 34 olayda delilleri kararttığı, çalışmadığı halde rapor verdiği söylentileriyle çalkalanıyor. Peterson davasında 7 gün boyunca tanıklık eden ve davanın yıldız uzmanı olarak görülen Dever'ın bir anda itibarının sarsılması yüzünden Peterson davasına bakan, şimdi üst mahkeme yargıcı olan Orlando Hudson konuyu yeniden ele aldı. Kitap baskıya hazırlanırken yargıç, Peterson'ın yeniden yargılanıp yargılanmayacağına karar verme aşamasındaydı. Siz bu satırları okurken belki de Michael Peterson çocuklarıyla birlikte arka bahçede mangal yapıyor olacak. 11. ayrımın sonu, sayfa 112.